Merhaba ve kaynaklarımızın derinliklerine indiğimiz bu özel analize hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın hayatımızı şimdiden nasıl değiştirdiğini ve gelecekte nerelere götürebileceğini gösteren Time dergisinin de aralarında olduğu kaynaklardan derlenmiş 10 çarpıcı uygulamayı ele alıyoruz. Yani bilimden sağlığa, sanayiden kişisel ilişkilere kadar epey geniş bir yelpaze var önümüzde.
Evet, hoş bulduk. Gerçekten de çok geniş bir alan.
Peki buradaki amacımız ne? Sizin için bu kaynaklardaki en önemli bilgileri, içgörüleri damıtmak aslında. Yapay zekanın sadece böyle teknoloji haberlerinde kalan soyut bir kavram olmadığını, hani askeri dronlardan kanser teşhisine, hatta işte plastik yiyen enzimlerden oyuncaklara kadar hayatımızın dokusuna nasıl işlediğini birlikte anlamak istiyoruz. O zaman hazırsanız bu heyecan verici konuyu açalım diyorum.
Kesinlikle. Yapay zeka artık hani fütüristik bir hayal değil, çok somut sonuçlar üretiyor. Güncel sorunlara pratik çözümler getiren bir gerçeklik. Birazdan konuşacağımız bu 10 örnek, bu dönüşümün ne kadar hızlı, ne kadar kapsamlı ve evet bazen de ne kadar düşündürücü olduğunu gerçekten gözler önüne seriyor. Sadece teknolojik bir ilerleme değil bu, aynı zamanda toplumsal ve bireysel olarak bizi nasıl etkilediğine dair çok önemli ipuçları taşıyor.
O zaman ilk durağımız sağlık olsun. Hepimizin yakından deneyimlediği bir konu, aşı geliştirme. Kaynaklar, COVID-19 aşılarının o inanılmaz hızla geliştirilmesinin perde arkasındaki kahramanlardan birinin yapay zeka olduğunu vurguluyor. Yani genom dizilimlerini yorumlamaktan, klinik deney verilerini analiz etmeye kadar pek çok aşamada rol oynamış. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir durum değil mi?
Kesinlikle öyle. Hatta Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu yani CP diye geçen kuruluş bu yapay zekanın sağladığı ivmeyle gelecekte yeni bir salgın aşısını 15 yıl gibi süreler yerine inanılmaz ama 100 gün gibi rekor bir zamanda geliştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka devasa biyolojik veri setlerini insanüstü bir hızla tarıyor, potansiyel molekülleri belirliyor, başarısız olma olasılığı yüksek adayları eliyor ve klinik deney tasarımlarını optimize ediyor. Yani bu bilimsel keşif sürecinin kendisini temelden dönüştürme potansiyeli taşıyor aslında.
100 gün hedefi kulağa gerçekten inanılmaz geliyor. Peki kaynaklar bunun ne kadar gerçekçi olduğu konusunda bir şey söylüyor mu? Yoksa bu daha çok hani ulaşılması gereken iddialı bir hedef mi? Yani bu teknoloji gelecekteki salgınlara karşı bizi gerçekten bu kadar hızlı koruyabilir mi?
Kaynaklar bunu iddialı ama ulaşılabilir bir hedef olarak konumlandırıyor. Elbette sadece yapay zekaya bağlı bir durum değil bu. Üretim, dağıtım, onay süreçleri gibi birçok başka faktör de var işin içinde. Ancak yapay zekanın araştırma ve geliştirme yani Ar-Ge safhasını radikal bir şekilde kısaltma potansiyeli çok net. Bu gelecekteki salgın tehditlerine karşı hazırlık seviyemizi ve yanıt verme hızımızı kesinlikle artıracak bir gelişme olarak görülüyor. Bilimsel yöntemin kendisi değişiyor adeta. Veri odaklı keşifler ön plana çıkıyor.
Anladım. Bilimden biraz daha kişisel, hatta belki de mahrem bir alana geçelim şimdi. İnsan-makine ilişkileri. Kaynaklara göre milyonlarca insan duygusal boşluklarını doldurmak, arkadaşlık etmek, hatta romantik bir ilişki yaşamak için yapay zeka sohbet robotlarına yöneliyormuş. Mesela Character AI gibi platformların aylık 20 milyon aktif kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bir makineyle bu kadar derin bir bağ kurma fikri size de biraz tuhaf gelmiyor mu?
Bakışta şaşırtıcı gelebilir, doğru. Ancak King's College London'dan Profesör Kate Devlin'in de işaret ettiği gibi bu durumun potansiyel faydaları da olabilir. Özellikle yalnızlık çekenler için bir teselli kaynağı ya da sosyal becerilerini geliştirmek isteyenler için bir pratik alanı sunabilir. Ama tabii madalyonun diğer yüzü de var. Duygusal olarak savunmasız kişilerin manipülasyona açık hale gelmesi, gerçek insan ilişkilerinden kopma riski gibi ciddi endişeler de mevcut. Aslında bu teknoloji bizim ilişki, arkadaşlık, hatta duygusal bağ gibi kavramların ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorluyor bizi.
Kaynaklar bu potansiyel faydaların yanı sıra bahsettiğiniz riskleri, özellikle de bu savunmasız bireyler üzerindeki olası olumsuz etkileri somut olarak nasıl ele alıyor? Yani ne gibi tehlikelerden bahsediliyor tam olarak?
Şöyle ki, kaynaklar özellikle bu yapay zeka kişiliklerinin kullanıcıları ne kadar iyi tanıdığına dikkat çekiyor. Bu tanıma durumu kullanıcıyı manipüle etmek veya sağlıksız bir bağımlılık yaratmak için kullanılabilir. Gerçek insan iletişiminin karmaşıklığından, zorluklarından kaçmak için bir araç haline gelme riski var. Ayrıca bu platformların topladığı verilerin gizliliği ve nasıl kullanıldığı da çok önemli bir soru işareti. Yani evet, potansiyel faydalar var ama etik çizgilerin çok dikkatli çizilmesi ve özellikle çocukların ve savunmasız yetişkinlerin korunması gerektiği vurgulanıyor.
Anlıyorum. Oldukça hassas bir denge bu. Şimdi yapay zekanın insanlarla değil de doğayla kurduğu ilişkiye bakalım. Yaban hayatını takip etmek. Kaynaklarda çok ilginç bir örnek var. Doğa koruma uzmanları eskiden ücra yerlerdeki kamera tuzaklarından gelen milyonlarca fotoğrafı tek tek inceleyip hayvanları tespit etmek için haftalarca uğraşırlarmış. Şimdi ise WWW ve Google işbirliğiyle geliştirilen Wildlife Insights adlı bir yapay zeka platformu var. Bu platform, görüntüleri saniyeler içinde analiz edip hayvan türlerini %99.4 gibi inanılmaz bir doğrulukla tanıyabiliyormuş.
Bu gerçekten de doğa koruma çalışmalarında bir devrim niteliğinde, araştırmalar için en değerli kaynak olan zamanı inanılmaz ölçüde geri kazandırıyor. Bu sayede hangi türlerin popülasyonu azalıyor, hangi habitatlar tehdit altında, koruma çabaları nerelerde yoğunlaştırılmalı gibi kritik sorulara çok daha hızlı ve doğru yanıtlar bulunabiliyor. Büyük veri analizi ve görüntü tanımanın gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini koruma gibi hayati bir görevde nasıl kullanılabileceğinin çok somut bir örneği bu aslında.
Peki sadece hayvanları saymanın ötesinde bu teknoloji örneğin kaçak avcılık gibi tehditlerle mücadelede pratik olarak nasıl bir fayda sağlıyor? Kaynaklarda buna dair ipuçları var mı?
Evet, dolaylı yoldan var aslında. Şöyle düşünün, yapay zeka sadece hayvanları değil, aynı zamanda insan veya araç varlığını da tespit edebiliyor. Belirli bölgelerdeki anormal aktivite artışları, mesela korunan bir alanda gece vakti insan veya araç hareketliliği, kaçak avcılık girişimlerine işaret edebilir ve koruma ekiplerini anında uyarabilir. Ayrıca hayvanların göç yollarını veya yoğunlaşma alanlarını daha iyi haritalayarak koruma devriyelerinin daha etkin planlanmasına da yardımcı olabilir. Yani sadece tespit değil, önleyici aksiyon içinde veri sağlıyor.
İlginç. Doğadan eğitime geçelim o zaman. Yapay zekanın eğitimde de büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeli taşıdığı çok konuşuluyor. Kaynaklar, ABD'deki büyük öğretmen sendikalarının tam 400 bin öğretmeni yapay zeka araçlarını kullanma konusunda OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle işbirliği yaptığını belirtiyor. Her öğrenciye kendi hızında ve tarzında öğrenme imkanı sunma fikri kulağa harika geliyor tabii.
Potansiyel gerçekten büyük, evet. University College London'dan Profesör Rose Lukin'in de vurguladığı gibi yapay zeka ders planlarını kişiselleştirebilir, öğrencinin zorlandığı konuları tespit edip ek alıştırmalar sunabilir, hatta öğretmenlerin not verme gibi zaman alan görevlerini hafifletebilir. Ancak burada kilit nokta teknolojinin öğretmenin yerini alması değil, öğretmeni desteklemesi. Öğretmenin rehberliği, sınıf içi etkileşim, eleştirel düşünceyi ve sosyal becerileri geliştirme gibi insani unsurlar hala vazgeçilmez. Yani teknoloji bir araç olmalı.
Bu kişiselleştirilmiş öğrenme harika. Ama kaynaklar bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkabilecek dijital uçurum konusuna değiniyor mu? Yani imkanı olan okullar ve öğrenciler bu teknolojiden faydalanırken diğerlerinin geride kalma riski nasıl ele alınıyor? Bu konuda bir endişe var mı?
Bu kaynaklarda da altı çizilen çok önemli bir endişe. Teknolojinin maliyeti, gerekli altyapı, öğretmen eğitimi gibi faktörler, yapay zeka destekli eğitimin eşit bir şekilde yayılmasının önündeki engeller maalesef. Eğer dikkatli olunmazsa bu teknoloji mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir. Bu nedenle politikaların ve uygulamaların tüm öğrencilerin bu fırsatlardan adil bir şekilde yararlanmasını sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanıyor. Yani sadece teknolojiye erişim değil, onu etkili kullanma becerisi de çok önemli bir faktör haline geliyor.
Eşitlik meselesi gerçekten kritik. Katılıyorum. Şimdi çevre sorunlarına yönelik bir başka yenilikçi uygulamaya bakalım. Döngüsel geri dönüşüm. Kaynaklara göre her yıl ürettiğimiz yaklaşık 350 milyon ton plastik atık gezegenimiz için devasa bir yük. Londra merkezli Epoch Biodesign adlı bir şirket bu soruna ilginç bir çözüm getiriyor gibi. Yapay zeka kullanarak tasarladıkları özel enzimlerle normalde geri dönüştürülmesi çok zor olan plastikleri bile kimyasal yapı taşlarını ayırıp teorik olarak sonsuz bir geri dönüşüm döngüsü yaratmayı hedefliyorlar. Hatta bu yıl ilk tesislerini açacaklarmış.
Bu gerçekten de plastik kirliliğiyle mücadelede ezber bozabilecek bir yaklaşım. Biliyorsunuz, geleneksel mekanik geri dönüşüm genellikle plastiğin kalitesini düşürür ve her seferinde aynı kalitede ürün elde etmek zordur. Bu enzimatik yaklaşımsa plastiği adeta sıfırlayarak orijinal monomerlerini ayırıyor, yani en küçük parçalarına. Yapay zeka işte tam burada devreye giriyor çünkü doğada var olan enzimler genellikle yavaş çalışır ve sadece belirli plastik türlerine özgüdür. AI yani yapay zeka milyonlarca potansiyel enzim yapısını simüle ederek ve tasarlayarak daha hızlı ve daha geniş yelpazedeki plastikleri parçalayabilen süper enzimler yaratmaya yardımcı oluyor. Biyoteknoloji ve yapay zekanın çok güçlü bir birleşimi bu.
Allah müthiş geliyor ama kaynaklar bu işin pratik zorluklarından bahsediyor mu? Yani laboratuvarda işe yarayan bir enzimi alıp devasa bir endüstriyel tesiste tonlarca plastiği işleyecek hale getirmek kolay olmasa gerek. Ölçeklendirme konusunda ne gibi engellerden bahsediliyor?
Kesinlikle ölçeklendirme en büyük meydan okuma. Kaynaklar da bunu ima ediyor zaten. Bu enzimlerin endüstriyel ölçekte ne kadar verimli ve hızlı çalışacağının henüz tam olarak kanıtlanması gerekiyor. Ayrıca sürecin maliyet etkinliği çok önemli. Yani enzim üretimi pahalı mı? Reaksiyon koşullarının sağlanması, işte sıcaklık, basınç vesaire zor mu? Sürecin enerji ihtiyacı ne kadar? Bu gibi faktörler teknolojinin ticari olarak uygulanabilir olup olmayacağını belirleyecek. O yüzden ilk tesisin faaliyete geçmesi bu açıdan kritik bir test olacak. Eğer başarılı olursa gerçekten döngüsel bir plastik ekonomisine doğru büyük bir adım atılabilir.
Umarım başarılı olur diyelim. Tekrar sağlık alanına dönelim ama bu kez teşhis konusuna odaklanalım. Kaynaklar inme veya kanser gibi hastalıkların erken teşhisinde yapay zekanın doktorlara giderek daha fazla yardımcı olduğunu söylüyor. Hatta Kureyr AI ve Viz AI gibi platformların dünya çapında 100'den fazla ülkede binlerce hastanede röntgen, BT veya ultrason görüntülerini analiz ettiği belirtiliyor. Şey vardı bir de, Kenya'da yapılan bir pilot çalışmada yapay zeka kullanımının teşhis hatalarını %16 oranında azalttığı rapor edilmiş. Bu oran hayat kurtarıcı olabilir gerçekten.
Kesinlikle. Özellikle radyoloji gibi görsel verinin çok yoğun olduğu alanlarda yapay zeka insan gözünün kaçırabileceği ince detayları veya örüntüleri fark edebiliyor. Bu sadece teşhis doğruluğunu arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda süreci hızlandırıyor ve doktorların iş yükünü hafifletebiliyor. Ve belki de en önemlisi uzman doktorlara erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde ki Kenya örneği tam da bunu gösteriyor, sağlık hizmeti kalitesinde ciddi bir iyileşme sağlayabilir.
%16'lık hata azalması çok etkileyici. Peki kaynaklar doktorların bu teknolojiye adaptasyonu konusunda bir şey söylüyor mu? Yani yapay zekanın kendi işlerini ellerinden alacağından mı endişe ediyorlar? Yoksa bunu faydalı bir yardımcı olarak mı görüyorlar? Bu insan faktörü nasıl işliyor acaba?
Kaynaklar doğrudan doktorların bireysel tepkilerine odaklanmasa da genel eğilimin biraz karmaşık olduğunu ima ediyor. Bir yandan evet, teşhise yardımcı olan, iş yükünü azaltan bir araç olarak benimsenme potansiyeli yüksek, diğer yandan her yeni teknolojide olduğu gibi güvenilirlik, algoritmaların şeffaflığı, yani nasıl karar verdiğinin bilinmesi, yanlış teşhis durumunda sorumluluğun kime ait olacağı gibi konularda haklı sorular ve bir miktar şüphecilik de mevcut tabii. Ayrıca hasta verilerinin gizliliği ve algoritmaların farklı etnik kökenler ya da cinsiyetler üzerindeki performansının eşit olup olmadığı gibi etik kaygılar da önemli. Yani teknoloji kadar insan faktörü ve güven inşası da kritik bu noktada.
Anlaşıldı. Şimdi biraz daha neşeli sulara yelken açalım. Çocuk oyuncakları. Kaynaklara göre yapay zeka destekli peluş hayvanlar, robotlar popülerlik kazanıyor. İşte Curio ve Miku 3 gibi oyuncaklar çocuklarla sohbet edebiliyor, onlara bir şeyler öğretebiliyormuş.
Hatta OpenAI ile oyuncak devi Mattel arasında bile bu alanda bir işbirliği varmış. Gelecekte çocukların en yakın arkadaşı bir robot mu olacak acaba? Ne dersiniz?
Bu yeni nesil oyuncaklar çocukların öğrenme ve eğlenme biçimlerini kesinlikle değiştirme potansiyeline sahip. Eğitici oyunlar oynayabilirler, hikayeler anlatabilirler, hatta yabancı dil pratiği yapmalarına yardımcı olabilirler. Ancak Everyone AI gibi bu alandaki etik konulara odaklanan girişimlerin de dikkat çektiği gibi burada çok dikkatli olunması gereken noktalar var. Özellikle küçük çocukların gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmiyor.
Kaynaklar bu oyuncaklarla ilgili güvenlik ve etik diyor ama ne gibi spesifik endişelerden bahsediyorlar? Yani bir çocuğun yapay zeka bir oyuncakla oynamasının gelişimsel olarak ne gibi riskleri olabilir tam olarak?
Temel endişeler aslında birkaç noktada toplanıyor. Birincisi veri gizliliği meselesi. Bu oyuncaklar çocukların seslerini, konuşmalarını kaydediyor. Peki bu veriler nerede saklanıyor, kimlerle paylaşılıyor? Bu önemli bir soru. İkincisi içerik uygunluğu. Oyuncakların sunduğu bilgilerin veya verdiği cevapların çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine uygun olduğundan emin olmak lazım. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi sosyal ve duygusal gelişim üzerindeki etki. Çocuklar empati kurmayı, sıra beklemeyi, çatışma çözmeyi diğer insanlarla etkileşim kurarak öğrenirler. Acaba sürekli mükemmel ve anlayışlı bir yapay zeka ile etkileşim bu önemli becerilerin gelişimini olumsuz etkiler mi? Yani gerçek dünya ilişkileri için gereken sabrı ve esnekliği azaltır mı? İşte bu soruların cevapları henüz pek net değil.
Evet, oyuncak deyip geçmemek lazım gerçekten. Çok boyutlu bir konu. Şimdi odağımızı tekrar büyütüp gezegenimizin kendisine çevirelim. Dünyanın haritalanması, Google DeepMind'ın geliştirdiği bir yapay zeka sisteminden bahsediliyor kaynaklarda. Optik, termal, radar görüntüleri ve iklim verileri gibi çok farklı kaynakları birleştirerek gezegenimizin adeta dijital bir ikizini yaratıyormuş. Sanal bir uydu gibi çalışıyormuş yani.
Sistem bilim insanlarına ve politika yapıcılara gezegenimizin ekosistemlerine, işte ormanlar, okyanuslar, tarım alanları, su kaynakları, şehirleşmeyi, hatta küresel tedarik zincirlerini ve bunların zaman içindeki değişimini daha önce hiç olmadığı kadar detaylı ve bütünsel bir şekilde analiz etme imkanı sunuyor. Kaynaklarda bunun yer bilimlerinde bir patlama yaratabileceği belirtiliyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerine, mesela buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, ormansızlaşma gibi anlamak ve bunlara karşı stratejiler geliştirmek için muazzam bir potansiyel taşıdığı kesin.
Bu dijital ikiz kulağa çok güçlü geliyor. Peki kaynaklar bu teknoloji sayesinde bilim insanlarının daha önce soramadığı, ne gibi yeni sorular sorabileceğine veya cevaplayabileceğine dair örnekler veriyor mu? Neyi farklı yapabilecekler?
Ori'den şu sorular sorulabilir demese de, ima ettiği şey şu, farklı veri katmanlarını, örneğin ormansızlaşma verilerini, yağış düzeni verilerini ve nehir akış verilerini birleştirerek daha önce görülmesi zor olan karmaşık neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarabiliriz. Mesela belirli bir bölgedeki ormansızlaşmanın yüzlerce kilometre ötedeki tarımsal verimliliğini nasıl etkilediğini modelleyebiliriz. Ya da küresel ısınmanın farklı bölgelerdeki su kaynaklarını ne kadar hızlı tüketeceğini daha hassas bir şekilde tahmin edebiliriz. Bu da daha proaktif, daha hedefe yönelik önlemler alınmasını sağlayabilir. Yani sistemik düşünmeyi ve analizi küresel ölçekte mümkün kılıyor aslında.
Anladım. Gezegenden fabrikalara inelim şimdi de. Sanayide otomasyon yeni bir boyuta taşınıyor gibi görünüyor. Kaynaklarda Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Pekin'deki bir fabrikasından bahsediliyor. Burada neredeyse hiç insan olmadan sadece birkaç teknisyen gözetiminde her 6 saniyede bir akıllı telefon üretiliyormuş. Bu inanılmaz bir hız. Bir de Siemens örneği var. Mühendislerin karmaşık kodlar yazmak yerine robotları doğal dille, yani bildiğimiz konuşarak yönetmesini sağlayan yapay zeka destekli sistemlerle verimliliği %30'a kadar arttırdıkları belirtiliyor. Karanlık fabrikalar tabiri de geçiyor bu arada.
Evet, karanlık fabrika terimi tam da bunu ifade ediyor. Üretim süreçlerinin o kadar otomatize olduğu
ve insan müdahalesine o kadar az ihtiyaç duyulduğu tesisler ki içeride ışıkları yakmaya bile gerek kalmıyor teorik olarak. Bu üretkenlikte ve verimlilikte muazzam bir sıçrama anlamına geliyor tabii. Maliyetleri düşürme, kaliteyi standartize etme, üretim hızını arttırma gibi potansiyel faydaları var. Yapay zeka sadece robotları çalıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tedarik zincirini optimize ediyor, bakım ihtiyaçlarını öngörüyor ve üretim süreçlerini sürekli iyileştiriyor. Komple bir sistem yani.
Verimlilik artışı ve maliyet düşüşü iş dünyası için harika. Ama kaynaklar bu madalyonun diğer yüzü, yani insan faktörü hakkında ne söylüyor? Bu kadar otomasyon, fabrikalardaki işçiler için ne anlama geliyor? İşsizlik endişelerine değiniliyor mu mesela?
Kaynaklar doğrudan işsizlik rakamları vermese de, bu dönüşümün istihdam piyasası ve iş gücünün nitelikleri üzerinde derin etkileri olacağını kuvvetli ima ediyor. Rutin, tekrarlayan fiziksel işlerin büyük ölçüde otomasyona kayması bekleniyor. Bu da tabii mevcut iş kollarının bazılarının ortadan kalkması veya en azından dönüşmesi anlamına geliyor. Öte yandan bu otomasyon sistemlerini tasarlayacak, yönetecek, bakımını yapacak yeni becerilere sahip insanlara da ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla asıl soru iş gücünün bu yeni döneme nasıl adapte olacağı, çalışanların nasıl yeniden eğitileceği ve bu geçişin sosyal sonuçlarının nasıl yönetileceği olduğu. Bu sadece teknolojik değil, aynı zamanda çok büyük bir toplumsal ve ekonomik meydan okuma aslında.
Evet, önemli bir meydan okuma. Ve geldik son başlığımıza. Belki de en hassas ve üzerinde en çok düşünülmesi gereken konu. Otonom askeri dronlar. Kaynaklarda Ukrayna'daki savaştan spesifik bir örnek veriliyor. Örümcek ağı operasyonu. Sinyal karıştırma, yani jamming nedeniyle dış kontrolü kaybeden bazı dronların görevi devralan yerleşik yapay zeka sistemleri sayesinde hedeflerini bulup görevlerini tamamladıkları bildirilmiş.
Bu örnek ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov'un kaynaklarda yer alan "Gelecekteki savaşlar otonom dronlar savaşında kimin kazanacağına bağlı olacak" şeklindeki öngörüsü askeri teknolojide çok önemli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor maalesef. Artık sadece uzaktan kumandalı değil, belirli durumlarda, örneğin iletişim kesildiğinde kendi başına karar alıp harekete geçebilen sistemlerden bahsediyoruz. Bu durum, savaşın hızını, taktiklerini ve en önemlisi de insan kontrolünün rolünü temelden değiştirme potansiyeline sahip. Ölümcül otonom silah sistemleri, İngilizce kısaltmasıyla LAWS olarak bilinen bu konu, uluslararası hukuk, etik ve silah kontrolü açısından son derece karmaşık ve endişe verici tartışmaları beraberinde getiriyor. Şunu da belirtmek isterim ki, biz burada sadece kaynaklardaki bilgiyi aktarıyoruz, herhangi bir tarafı desteklemek veya yargıda bulunmak gibi bir amacımız yok.
Kaynaklardaki örnekte dronların sinyal kesilince görevi tamamladığı söyleniyor. Bu, yapay zekanın sadece önceden belirlenmiş bir hedefi bulup ona doğru ilerlemesi mi demek, yoksa hedefi seçme veya vur emrini verme gibi kararları da kendi başına alması anlamına mı geliyor? Kaynaklar bu otonomi seviyesi hakkında bir detay veriyor mu acaba?
Kaynaklardaki örnek daha çok yapay zekanın navigasyon ve görevi sürdürme yeteneğine odaklanıyor gibi görünüyor. Yani sinyal kesintisine rağmen belirlenen hedefe ulaşma veya o bölgede kalma gibi. Hedefin tespiti veya angajman kararının, yani ateş etme kararının tamamen yapay zekaya bırakılıp bırakılmadığı bu spesifik örnekte net değil. Ancak Fedorov'un genel öngörüsü ve LAWS konusundaki küresel tartışmalar, tam otonom, yani insan müdahalesi olmadan hedef seçip ateş edebilen sistemlerin geliştirilmesi yönündeki endişeleri yansıtıyor. Bu teknolojinin hangi seviyede ve ne kadar yaygın olarak kullanıldığı veya geliştirildiği genellikle askeri gizlilik nedeniyle belirsizliğini koruyor. Ama potansiyelinin yarattığı etik ve hukuki sorular çok gerçek.
Evet, oldukça yoğun ve düşündürücü bir yolculuk oldu yapay zekanın dünyasında. Aşı geliştirmeden oyuncaklara, fabrika otomasyonundan yaban hayatı takibine kadar hayatımızın ne kadar farklı köşesine dokunduğunu gördük. Bu 10 alan muhtemelen sadece başlangıç. Peki, tüm bu gelişmeler sizin için, dinleyicimiz için ne ifade ediyor?
Sanırım çıkarılacak en temel ders şu olabilir. yapay zeka, muazzam fırsatlar ve aynı derecede ciddi sorumluluklar sunan çift ağızlı bir kılıç gibi. Yani hem çok iyi hem de potansiyel olarak tehlikeli yönleri var. Bir yanda sağlıkta devrim potansiyeli, çevre sorunlarına yaratıcı çözümler, bilimsel keşiflerin hızlanması, verimlilik artışı gibi heyecan verici gelişmeler var. Diğer yandaysa etik ikilemler, özellikle o karar verme süreçlerindeki sorumluluk meselesi, mahremiyetin korunması, güvenlik riskleri, iş gücü piyasasındaki dönüşümler ve toplumsal eşitsizliklerin derinleşme potansiyeli gibi dikkatle yönetilmesi gereken zorluklar bulunuyor. Anahtar kelime bence bilinçli yönetim. Bu teknolojiyi geliştirirken ve kullanırken insanı merkeze koymak, şeffaflığı sağlamak, potansiyel riskleri öngöremek ve sürekli sorgulamak zorundayız.
Bu derinlemesine analizi tamamlarken size üzerinde kafa yoracağınız bir soru bırakalım o zaman. Bugün konuştuğumuz bu 10 etkileyici uygulamanın ötesinde sizce yapay zekanın henüz tam olarak öngöremediğimiz ama yakın gelecekte hayatımızı kökten değiştirebilecek asıl potansiyeli nerede yatıyor olabilir? Belki de bu farklı alanlardaki yapay zeka uygulamalarının birleşimi, yani sağlık, eğitim, çevre ve otomasyon teknolojilerinin kesişimi bugün hayal bile edemeyeceğimiz ne gibi sonuçlar doğurabilir? Sizin için bu yolculuktaki en düşündürücü nokta neydi? Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmayı dileriz.